Ayrım 34, sayfa 370. Ultimatum, Anders de la Motte. 48. bölüm. Arama saat 3'te geldi, dedi Vallin durgun bir sesle. Görevli memura göre itfaiye vardığında bina tamamen alevler içindeymiş. Öncelikleri yangının ormana sıçramadığından emin olmakmış. İtfaiye erlerinden biri tamamen şans eseri suda yüzen bir şey görmüş. Yanlarından bir hemşire geçti ve Vallin Yulia'ya doğru eğildi. Kıyafetlerinden belirgin bir is kokusu yayılıyor, Yulia'nın burnunu seyirtiyordu. Derhal oraya doğru yola çıktım fakat görülecek bir şey kalmamıştı. Enkazın adli tıp biriminin çalışmaya başlayabileceği kadar soğuması biraz zaman alacak. İyi ki bir komşu kayığı ödünç almış, yoksa... Vallin yoğun bakım ünitesinin az ötedeki kilitli kapısını işaret etti, Yulia bir şey demedi. Bütün vücudu uyuşmuş, saçları yağlanmıştı. En son ne zaman düzgün bir uyku uyumuştu hatırlayamıyordu. ''Sence orada ne yapıyordu?'' dedi Vallin. ''Yani yangını onun çıkarıp çıkarmadığını mı soruyorsun?'' Vallin yarı gönüllü bir itirazla elini kaldırdı. ''Öyle demedim ama en azından birilerinin kanıtları yok etmek için kayıkhaneyi ateşe verdiğinden fikir olabilir miyiz?'' ''İyi de hangi kanıt? Sarac'ın orada parçalara ayrıldığına dair gerçek bir kanıt mı, yoksa bir çeşit komployu işaret eden sahte bir kanıt mı? Eğer orada Sarac'a ait biyolojik bir delil var idiyse bile artık yok olmuştur. Beton zemin de muhtemelen sıcaktan çatlamıştır.'' Yulia düşüncelerini toparlamaya çalıştı ama imkansız gibiydi. Aksine kafası daha da karışıyordu. ''O kadarında hemfikiriz en azından,'' dedi Vallin. ''Sana söylemem gereken bir şey daha var. Güvenlik polisinden tanıdıklarımla konuştum. Sarac'ın cesedinin nereye kaybolduğuna, hatta cesedi hangi birimin teslim aldığını söylemeye bile kimse yanaşmıyor. Resmi olarak soruşturmanın gizliliği gereğinden falan bahsediyorlar. Ama gayri resmi olarak benim tahminim cesedin yakıldığı.''
''Sence bunu kim yaptı?''
''Vallin omuz silkti. Bizden bir adım önde olan birisi.''
''Fotoğraflar ve şantaj mektubu hala elimizde.''
''Evet ama kime gönderildiklerini de hala bilmiyoruz ve fotoğraflar gerçek olsa bile Stenberg'i yalnızca Sophie Turning'in intiharıyla ilişkilendiriyorlar. Ona kariyerden mal olurlar ama bir katili yakalamaya yetmezler.''
''Muhtemel bir sebep sağlıyorlar,'' dedi Yulia daha iyi bir şey düşünemeyip.
''Doğru. Fakat elimizde ceset, cinayet silahı ve olay mahalli yokken ne işimize yarar ki?''
''Peki ne yapacağız o halde? Öylece vaz mı geçeceğiz?''
Sesi cümlenin sonunda hafifçe çatladı ve Yulia boğazını temizledi.
''Henüz değil.
Kontrol etmek istediğim bir şey daha var. Bir süre ortalıkta gözükme. Kimseyle konuşma.''
Yulia başını salladı. Vallin dönüp çıkışa doğru yürümeye başladı. Yulia da aynısını yapmak istedi ancak enerjisi tamamen tükenmiş gibiydi. İzci kulübesindeki çatışma onu tüm gece uğraştırmış ve tam eve dönecekken Vallin aramış ve Yulia dosdoğru Karolinska Üniversitesi hastanesine gelmişti. Ama Amante'yi içeride ölüm kalım mücadelesi verirken yalnız bırakamazdı. Onu görmesi lazımdı. Bir doktor çift kanatlı kapıdan çıktı. Görünüşe bakılırsa onları otomatik olarak açmak için bir düğmeye basıyordu. Doktor köşeyi dönüp gözden kaybolduğunda Yulia öne atıldı ve kapanmalarından önce kapılara vardı. Önce yanlış odada olduğunu sandı. Plastik çadırın içindeki adamın bir başkası olduğunu. Tabii eğer bu gerçekten bir adam idiyse. Yatakta yatan etrafı tüplerle çevrili beden daha çok bir mumyayı, son yolculuğu öncesi bal mumuna bulanmış ve bandajlara sarılmış bir cesede andırıyordu. Derken Yulia kafa ve yüzü örten bandajda bir göz fark etti, göz açıldı ve ince bandajlı bir kol kendisinin bulunduğu yöne doğru kalktı. Yulia'nın nefesi kesildi. Orada olmaması gerektiğini, aptalca bir içgüdüyle hareket ettiğini biliyordu. Yine de ileri doğru bir adım attı. Bir çeşit açıklamaya ihtiyacı vardı.
''Omar,'' dedi. ''Benim Yulia.''
Amante kolunu ona doğru birkaç santim daha kaldırdı ve bir an için Yulia onun elini tutacak gibi oldu.
''Çok üzgünüm,'' dedi.
Bıp bıp bıp bıp bıp diye tısladı Amante. Yulia'nın daha yakınlaşmasını istiyor gibiydi. Yatağın yanındaki makinelerden biri biplemeye başladı. Yulia ona doğru bir adım daha attı, eğildi. Bedenini kapladıkları kremin ve onun altında yanmış etin kokusunu aldı. Bul o adamı diye fısıldadı Amante onun kulağına. Dokuzuncu bölüm. Jesper Stenberg karısıyla ortak kullandığı elbise odasında duruyordu. Carolina onun kravatını düzeltirken Stenberg aynadaki yansımasını inceledi. Parlak kırmızı kusursuz bir çifte Windsor düğümü, terzi elinden çıkma beyaz gömlek, elle dikilmiş İtalyan ayakkabılar ve Carolina ile kızların ona doğum gününde hediye ettiği pahalı bir takım elbise. Kayınpederinin ve kayınvalidesinin verdiği ve aslında Stenberg'in kendisini biraz eski moda gösterdiğini düşündüğü ağır kol düğmeleri de cabasıydı. Ama itiraz etmeye hiç el vermiyordu. Bugün Carolina'nın da günüydü. Bütün fedakarlıklarının ödülünü alıyordu. Hepsini çıkar ve seyahat çantasına koy ki arabada buruşmasınlar. Gözlerinin altındaki morluklar için kapatıcı bulacağım. Gece yine uyumamışsın. Bu geceden sonra daha iyi uyuyacaksın, söz veriyorum. Stenberg ilgisizce başını salladı. Duş alıp tıraş olmuşsa da başı hala ağrıyordu. Kabuslar bitmek bilmiyordu. Bu kabuslarda Sophie'nin ölümü tekrar tekrar oynatılıyor, boğmanın yukarıdaki pencereden bakan yüzüne bağlanıyorlardı. Stenberg karısına baktı. O odada yürürken onun kıvrak, fit vücudunu takdir etti. Sophie Thorne'in kısa ve zayıftı. Beyaz porselen ten, sarı saç, sıkı kalçalar, kusursuz memeler. Seks için yaratılmış bir vücut. Carolina'nın vücuduysa daha çok babasınınkini andırıyordu. Dik duruş, geniş omuzlar, koyu renk saçlar, yüksek elmacık kemikleri. Zarif bir biçimde hareket ediyordu. Tek hatırlanabilir özelliği olmadan uzun olmak gibi zor bir işi başarabiliyordu. Stenberg eşine, onun öz kontrolüne, tarzına, gücüne hayrandı. Carolina ona baktığını hissetmiş gibiydi, başını çevirip ona gülümsedi. Ama Stenberg'in uykusuz halinde Carolina'nın gülümseyişi, John Thorning'in kibirli sırıtışına dönüştü. John Thorning takım elbiseli, cesedi pahalı meşe tabutunda yavaş yavaş çürümekte olan adam. Tüm engellerin öyle ya da böyle ortadan kalkması tuhaf değil mi? Stenberg hafifçe başını iki yana salladı. Zihnini bu tip düşüncelerden uzaklaştırmalı, paranoyaya kapılmamalıydı. Carolina haklıydı. O akşam yeni bir sayfa açacaklardı. Yeni, daha mutlu bir döneme gireceklerdi. Geçmişe bir sünger çekebilmesini Carolina'ya borçluydu. Meseleye böyle bakıyordu. Bunu onun için yapacaktı. Stenberg sırtını dikleştirdi, bir duble espresso içecekti ve sonra beyni yine normal bir şekilde çalışmaya başlayacaktı. Carolina onu doğru yola sokacaktı, geleceğe doğru. Natalie otelin geniş lobisinde sessiz bir köşe bulduktan sonra Atıf'ı aradı. Tindra'yı odada yalnız bırakmak istemiyordu ama başka çaresi yoktu.
Her şey tamam olduğunda aramamı istemiştin.
Evet, her şey yoluna gitti mi?
Tam plana göre parayı havale ettim ve evin ve tüm uçak biletlerinin parasını ödedim. Annen, teyzem ve onun ailesi yarından sonraki gün yola çıkacaklar.
Güzel, peki ya Tindra, o nasıl?
Olabileceği kadar iyi işte, yaşadığı onca şey düşünülürse. Annesini sorup duruyor ve bayağı bir uyuyor. Hatta bir sessizlik oldu, sen nasılsın dedi Natalie.
Bahsettiğin şeyleri halledebildin mi?
Birini, ikincisini bu akşam çözmeyi umuyorum.
Sesin yorgun geliyor, kendine dikkat ediyorsun değil mi? Tindra'nın sana ihtiyacı var, bizim sana ihtiyacımız var diye ekledi Natalie kısa bir duraksamadan sonra.
Hatta bir klik sesi duyuldu ve Atıf gitmişti. Natalie telefondan duymanın mümkün olmadığını, yalnızca Hüsnü Kurunt olduğunu biliyordu ama yine de onun gülümsediğini duyduğuna emindi.
Yulia dosdoğru eve gitmiş ve yatağa yığılmıştı. Gözlerini kapattı ve uykunun zihnindeki sonu gelmez kargaşaya bir son vermesini bekledi. 45 dakika sonra pes etti, öylece uzanıp tavana baktı.
Valin haklıydı. Birisi onlardan bir adım öndeydi. Kayıkhaneyle ilgilendiklerini öğrenen ve oraya gidip ipucu kalmadığını garanti altına alan birisi. Ama bu kişi Amante miydi? Yulia bundan şüpheliydi ve bunun sebebi yalnızca Amante'nin hastanede fısıldadıkları değildi. Yulia adli tıp uzmanlarından birini aramıştı ve görünüşe bakılırsa kayıkhanenin içindeki araba Amante'nindi. Ve eğer Amante bir kundakçıysa oldukça beceriksiz bir tanesiydi. Yulia onun Kelstavik'e kendisiyle aynı sebepten gittiğine giderek ikna oluyordu. Olay mahallini gözetlemek, kimsenin kanıtı yok etmediğinden emin olmak. Muhtemelen yapının yakınına park edecek kadar tecrübesiz davranmış ve dolayısıyla kolay hedef olmuştu. Amante onun ortağıydı ve belki de arkadaşı olmak üzereydi. Yulia kollarını gözlerinin üzerine koydu ve Amante'nin yanmış vücudunun görüntüsünü unutmaya çalıştı. Yalnızca kısmen başarılı olabildi. Doğrulup saate baktı, 12'yi biraz geçmişti. Mutfağa gitti ve kendisine bir kahve yaptı. Amante'yi canlı canlı yakmaya çalışmanın fail için riskli bir strateji olduğu ortadaydı. Yine de belli ki bunun üstesinden gelebileceğini düşünmüştü. Sebebini anlamak güç değildi. Amante görevden uzaklaştırılmıştı, araba kendisinindi ve yakın zamanda sinir yorgunluğu tedavisi görmüştü. Bunu Amante'nin yakın zamanda olay mahallinde gözaltına alınması da eklendiğinde onu kafayı Adalet Bakanı'na takmış ruhsal olarak dengesiz birisi sanmak işten bile değildi. Görevden uzaklaştırılmasının yarattığı kızgınlıkla kendini patronunun kayıkhanesinde canlı canlı yakabilecek biri olabilirdi. Tabii belki de Amante'nin üvey babası meseleyi daha ihtiyatlı bir şekilde ele almayı tercih edecek, böylelikle dengesiz üvey oğlunun hatasının kendi politik hırslarını etkilemesine engel olacaktı. Her halükarda Persson, Kollander ya da başka biri Yulia'nın meseleyi daha derinlemesine incelemesine kesinlikle izin vermeyecekti. Valin her zamanki gibi haklıydı. Kayıkhanedeki kanıtlar olmadan geriye yalnızca alıcısı olmayan bir şantaj mektubu ve oynanmış ya da oynanmamış olabilecek birkaç dijital fotoğraf kalıyordu. Ve Yulia'nın kendi görüşü, benim ve Amante'nin görüşü diye düzeltti kendini. Ve aslında bugün itibarıyla Oscar Valli'ninki de. Çünkü Valin ona inandığını ima etmişti değil mi? Ona bir şekilde yardımcı olmayı düşündüğünü. Valin artık tek umuduydu. Sarac ve Amante'nin kanını yerde bırakmamak için tek şansıydı. Ellinci bölüm. Atıf rüyasında yine Kaplan'ı görüyordu ama bu defa Kaplan yarılmış bir beton yığınının üstüne yatmıştı. Etrafındaki zemin donmuştu. Karın örttüğü harabenin tepesinde ölü ağaçların dalları uzanıyordu. Kaplan'ın nefesi ağzından duman gibi yükseliyordu. Canavar başını hafifçe yana yatırmış ona bakmaktaydı. Korktu nedir der gibiydi, yaklaş. Kaplan yaralıydı, bunu şimdi görebiliyordu. Burnunun etrafı kırmızıydı ve yan tarafında büyükçe bir kan lekesi ağır ağır yayılmaktaydı. Seni kim vurdu diye sordu rüyadaki hali ama cevabı biliyordu, Susanna değil mi? Kaplan başını hafifçe kaldırdı, kuru serin havayı ihtiyatla kokladı. Ama ölmedin diye düşündü atıf, henüz değil, avını tamamlamadan olmaz. Kaplan bir gayretle kalktı, sonra beton bloktan sıçrayıp enkazın içinde gözden kayboldu. Atıf uyandı çünkü donuyordu. Natalie'nin golfünün camları buğulanmıştı ve Atıf nemli hava dağılsın diye kapıyı açtı. Aynı sırada acısı geri döndü, tam 6 seviyesindeydi. Atıf karnına dokundu, parmakları ıslandı, bandajı kanamıştı kahretsin. Atıf bandaja ve ıslak tişörtüne baktı. Toplamda ne kadar kan kaybettiğini hesaplamaya çalıştı. Muhtemelen yarım litre civarındaydı. Yolcu koltuğundaki su şişesini alıp birkaç yudum içti, soğuk su onu ürpertti. Natalie'nin telefonda söylediklerini düşündü ve o da bir rüya mıydı diye bir an için endişelendi. Ama telefonundaki arama kaydı onu rahatlattı. Tindra ve Natalie güvendeydi, artık hep güvende olacaklardı. Tek yapması gereken kalan gücünü son bir kez toplamaktı. Aradığı adamı bulmak ve işi bitirmekti. Doğruldu, ön camı sildi. O sırada sokağın karşısındaki bir garaj kapısı açıldı ve dışarı bir araba çıktı.
Atıf sürücüyü bir anlığına araba yanından geçerken gördü. Arabasını çalıştırdı, keskin bir U dönüşü yaptı ve aracı takibe koyuldu. Şiddet suçları biriminin harekat odası her zamanki insanlar, Person ve Kollender dahil. Yuli arka planda kalmıştı, kendisine daha fazla iş verilmesini istemiyordu.
Dün geceki olaylardan sonra durumu özetlemek gerekirse, dedi Person kulübenin görseli arkasındaki projektörde belirdiğinde, toplamda 4 kişi izci kulübesinin içinde ve çevresinde ölü bulundu.
Projektörün başındaki polis memuruna işaret edip resmi değiştirmesini istedi. Aynı boyutta 4 fotoğraf belirdi.
Kurbanlar: kasabın baldızı Cassandra Nigren, Eldar Jafarov ve adamlarından ikisi. İsimlerini telaffuz etmeye bile çalışmayacağım. Kanıtların tümü Atıf Kassab'ın kulübede olduğunu ve saldırının hedefinde bulunduğunu gösteriyor. Ama baldızı bir şekilde arada kaynamış.
Person ağırlığını öbür ayağına verdi. Belli ki ayakta durmaya alışık değildi.
Acil müdahale birimi bu sabah Eldar Jafarov'un Arsiyo'daki villasında yaptığı aramada karısı Susanna'yı, yani Ebu Hamza'nın kızını, salonda ölü buldu.
Bir başka fotoğraf, Susanna yerde yatmaktaydı. Altındaki halı koyu kırmızıydı. Susanna ifadesiz gözlerle kameraya bakıyordu. Sağ gözünün hemen altında küçük siyah bir delik vardı.
Susanna Jafarov belli ki bir ziyaretçi bekliyormuş, üzerinde kurşun geçirmez bir yelek varmış ve cesedinin yanında tek bir el ateş edilmiş bir tüfek bulunmuş. Basamaklardaki kan izleri hedefini vurduğunu gösteriyor. Kassab'ın kayıtlarıyla yapılan DNA karşılaştırması bu öğleden sonra hazır olacak, fakat daha çok formalite icabı. Elimizde zaten mülkün dışına yerleştirilmiş güvenlik kamerasının görüntüleri var.
Person bir kez daha projektörün başındaki adama işaret etti. Julia Person'un mülkün önünde bekleyen iki dedektif olduğunu ve evin içinde olan biteni fark etmediklerini belirtmemeyi tercih ettiğini yakaladı. Pek de şaşırtıcı değildi. Ekran hareketlendi. Aydınlatılmış arka bahçede çömelerek ilerleyen bir adamın videosu oynamaya başladı. Görüntü dondu ve operatör Atıf Kassab'ın zayıf yüzüne bütün ekranı kaplayana kadar yaklaştı.
''Sanırım söylememe gerek yok. Atıf Kassab'ın peşindeyiz. Silahlı ve son derece tehlikeli olduğu düşünülüyor. Ve yaralı. Ne kadar ciddi olduğunu bilmiyoruz ama bulunduğunda bütün memurlarımızın son derece dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz. Kassab için ulusal çapta alarm verildi. Aynı zamanda yeğeni Tindra Nygren'i de arıyoruz. 7 yaşında, onunla seyahat ediyor olabilir. Ayrıca bir de henüz kimliği tespit edilememiş bir kadın var.'' İzci kulübesini kiralayan ve kendini Annet olarak tanıtan bir kişi.
Bölgesel suçlar birimi dün geceden beri yüksek alarm durumunda. Ön soruşturma bölge savcısı Shiel tarafından yürütülüyor ve harekatın başında başkomiser Kollander bulunuyor. Person başıyla bölgesel suçların müdürünü işaret etti.
Sözü ona bırakmadan önce sorusu olan var mı?
Bir memur Yulia'nın duyamadığı bir şeyler söyledi ama her neydiyse bir tartışma başlattı. Elbette o da tartışmaya katılmalı ve Scarpa'dan bu yana ki en önemli dosyaya ilgi göstermeliydi. Ama Person önemli görevleri Tik Tak kulübündeki dostlarına ve kalanları da Collander'ın sevdiği kişilere vermişti. Ve Yulia'nın iki grupla da pek bir alakası yoktu. Beklenildiği üzere Kelstavik'teki yangın hakkında tek kelime edilmemişti. Person ve Kollander muhtemelen olayın üstünü örtmeleri emrini almışlardı. Kollander şimdi ayağa kalkmış, belli ki bilgeliklerini paylaşıyordu. Yulia sessizce kalktı, dışarı çıktı ve ofisine doğru yürümeye başladı. Kapısını kapatır kapatmaz telefonu çaldı.
Ben Valen.
Sesi her zamanki gibiydi ama Yulia yine de bir gerginlik hissetti.
Bir görsel uzmanı buldum. Gerçekten iyi ve cidden ağzı sıkı bir tip. O fotoğrafların üzerinde oynanmış mı, yoksa gerçek mi olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Saat 3 gibi çıkabilir misin?
Yulia saatine baktı. Elbette.
Güzel, başka kimsenin bilmediği bir yerde buluşmamız lazım.
Yulia bir süre düşündü. Hunter'ın sığınağına ne dersin? Anahtarlar hala bende.
Harika, orada görüşürüz.
34. ayrımın sonu. Sayfa 380.